Ayrım 31, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 280. Hayatını dolduran tüm kalabalığa, uşaklara ve iş arkadaşlarına, tanıdıklarına ve dal kavuklarına, hatta kendi çocuklarına rağmen hayatının tüm başarı ve yenilgilerini paylaşabildiği sadece bir tek insan olmuştu. Ancak annesi Santa'nın da 76 yaşındaydı ve hızla yaşlanıyordu. Şahsa yalnızlıktan bunalıyor ve ileride kendini bekleyen o daha büyük yalnızlıktan da korkuyordu. Tam o anda yanı başında oturan kadın sanki bu büyük umutsuzluğunu vurgulamak istermiş gibi elini sıktı. Dönüp o altın renkli gözlerine baktığında kadının artık gülümsemediğini fark etti. İfadesi çok ciddiydi ve hiçbir sıkılganlık göstermeden bakıyordu gözlerinin içine. Şahsa'nın yalnızlık duygusu birden kayboldu ve 50 küsur yıldır duymadığı bir huzur ve sakinlik hissetti. Küçük ağaç evlerinin dışında ışık hafifleyip Afrika gün batımının o yumuşak parıltısına dönüşmüştü. Dünyanın soluğunu tuttuğu, tüm orman renklerinin daha bir canlılık kazandığı o büyülü sessizlik anı gelmişti. Güneş ölmek üzere olan bir gladyatör gibi kanlı başını ormana dayamıştı. Işık da onunla birlikte kayboldu. Ormanın çizgileri yumuşadı ve görünmez oldu. Bir kuş ötüşü duyulunca şahsa öne eğilip ateş deliğinden dışarı baktı. Nehrin öte yakasındaki bir ağacın kuru dalı üzerine tünemiş, bir frankolin kuşu başını aşağı eğmiş bekliyor ve dikkat, bir kaplan görüyorum uyarısı olan o sesi çıkarıyordu. Afrika'nın vahşi ormanlarını ve kuşun ötüşünün ne demek olduğunu bilen Elsa da bunu duymuştu. Şahsa'nın elini hafifçe sıktıktan sonra bıraktı. Ağır ağır öne uzandı, silahını aldı ve yine çok ağır hareketlerle omzuna kaldırdı. Pusu yerindeki gerginlik her ikisini de sımsıkı kavramıştı artık. Leopar orada bir yerdeydi. Lekeli bir gölge kadar sessiz ve sinsi. Görünmeyen leopar yem ağacının çevresinde dolandıkça ışık da giderek azalıyordu. Şahsa onu hayalinde canlandırıyordu. Her adımı çok dikkatli, sarı gözler sürekli çevresini tarıyor, uçları kara kulakları en küçük bir tehlike sesini duymak için havaya dikilmiş. Yem ağacının çizgileri kaybolmuştu artık. Dala asılı olan impala leşi kara bir lekeydi sadece. Çıplak dalın üstündeki gökyüzü paslı kurşun rengini almıştı ve leopar hala karanlık çalılar arasında dolanıyordu. Karanlık geldiği anda leopar birden ağaçta beliriverdi. Ne bir ses duyulmuştu ne de bir uyarı. Hayvanın bu sürati her ikisinin de kalplerini bir an durdurur gibi olmuş, sonra heyecandan müthiş bir çarpıntı başlamıştı. Leopar ağacın üstündeydi, karanlık içinde daha kara bir gölge. Elsa yanağını dipçiğin ceviz tahtasına dayadığında karanlık tam olarak çökmüş ve leoparın kara gölgesi gece içinde kaybolmuştu. Şahsa Elsa'nın tüfeği indirdiğini görmekten çok hissetti. Delikten baktı ama bir şey göremedi. Başını çevirip dudaklarını kadının kulağına yaklaştırdı. ''Sabaha kadar beklemeliyiz.'' Kadın onu onayladığını göstermek için yanağına dokundu. Karanlıkta zincir şakırtısı duyuluyordu. Leoparın dalın üstünde karın üstü yatmış pençesiyle leşi çektiğini, başını kalbe ve ciğerlere erişmek için içine soktuğunu hayal ediyordu şahsa. Sessizlikte et ve kemiklerin ıslak postun parçalandığını duydular. Gece uzundu ve şahsa uyuyamıyordu. Avcı olarak leoparın her bir hareketini izlemek sorumluluğu kendisinindi. İlk bir iki saatten sonra Elsa başını erkeğin omzuna dayamıştı. Şahsa çok ağır hareketlerle kolunu onun sırtına attı. Kuş tüyü uyku tulumunu omuzlarına çekti ve uyurken kollar arasında tuttu kadını. Yorgun bir çocuk gibi uyuyordu Elsa. Solukları hafif ve sıcaktı. Kolunun uyuşmasına rağmen şahsa onu rahatsız etmek istemedi. Kendi rahatsızlığı içinde mutluydu. Leopar gece boyunca aralıklı olarak karnını doyurdu. Aradaki uzun sessizlik dönemlerinde şahsa hayvanın gitmiş olacağından korkuyorsa da az sonra zincir şakırtısı ve kırılan kemiklerin sesi yine duyuluyordu. Şahsa güçlü feneri ağaca doğru çevirip hayvanı Elsa için vurabilirdi. Hayvan oturduğu yerde gözlerini kırpıştırarak bakacaktı ışığa. Ancak böyle bir şey aklına bile gelmedi. Elsa bunu düşünseydi kadın kendisine büyük bir düş kırıklığı yaratırdı. Şansa aslında büyük hayvanların yemlenerek avlanmasına karşıydı. Kendisi bir kere bile böyle avlanmış değildi. Rodezya'da bu tür avların yasal olmasına rağmen Şansa'nın spor ahlakı bir insanın gizlendiği yerden hazırlanmış bir sahnedeki hayvanı vurmasına izin vermezdi. O güne kadar vurduğu her aslan ya da leoparı çoğunlukla en sık çalılıklar arasında yayan olarak izlemişti ve hayvan kendi varlığının farkında olmuştu. Bunun sonucunda avcılık yaptığı o yıllar boyunca yüzlerce kere başarısızlığa uğramış ve sadece 10-15 hayvan vurabilmişti. Ancak her başarısı avcılık deneyiminin en doruk noktasıydı ve bir ömür boyu sürecek ağını bırakmıştı geriye. Avlarını yemleyerek vuran Elsa gibilerini hor görmüyordu. Onlar kendisi gibi Afrikalı değillerdi ve ormanda kalabilecekleri süre çok kısıtlıydı. Bu fırsat için çok büyük paralar ödemekteydiler ve bu paranın çoğu da avladıkları hayvan türlerinin korunmasına harcanıyordu. Bu yüzden başarı fırsatı oranlarının yüksek olması gerekirdi. Onları küçümsemiyordu ama kendi yolu da değildi bu. Karanlık pusu yerinde kadının yanında otururken kendi avcılık günlerinin artık sona erdiğini düşündü. Pek çok yaşlı avcı gibi kana doymuştu artık. Av oyununu hala eskisi kadar, hatta belki daha çok seviyordu ama yeterdi artık. Son filini, aslanını ve leoparını öldürmüştü. Bu düşünce onu hem sevindiriyor hem de üzüyordu. Omzunda uyuyan güzel kadına duyduğu yeni duyguyla karışan tatlı bir melankoliydi bu. Gelecekte av zevkini şimdi olduğu gibi onun aracılığıyla tatmin edeceğini düşündü. Onunla dünyanın av alanlarına gittiğini hayal etti. Marco Polo koyunları için Rusya'ya, kutup ayısı için Kanada'ya, benekli jaguar için Brezilya'ya ve boynuz açıklığı 1 metreden fazla olan büyük Cape Buffalo'su için Tanzanya'ya. Şahsa bütün gece bunları hayal ederek mutlu olmuştu. Sabah ilk kuş sesleriyle başını kaldırınca yem ağacının üst dallarının seçilmeye başladığını gördü. 15 dakika sonra ortalık aydınlanacaktı. Afrika'da şafak aniden sökerdi. Kadını uyandırmak için yanağına dokununca Elsa mırıldanarak biraz daha sokuldu kendisine. Şahsa onun bir süredir uyuyormuş numarası yaptığını anladı. Kadın ona fark ettirmeden gizlice uyanmıştı. O zamandan beri de tıpkı onun gibi yakınlıklarının zevkini çıkararak sessizce yatıyordu omzunda. Kadın kulağının dibinde "Leopar hala orada mı?" diye mırıldandı. "Bilmiyorum. Şahsa hayvanın sesini 2 saattir duymuyordu. Belki de gitmişti. Sen hazır ol," diye uyardı kadını. Elsa iskemlesinde doğruldu. Artık birbirlerine dokunmuyorlardı. Ama şahsa kendini ona çok yakın hissediyor. Kadının başını dayadığı uyuşan koluna kan dolarken vücudunda hafif bir çınlama oluyordu. Işık çoğalmıştı. Maun ağacının yaprakları arasındaki açıklığı hayal meyal görüyordu. Dal biçimlenmişti artık. Ancak çıplak gibiydi. Elsa için üzüldü. Leopar gitmişti. Ona söylemek için başını çevirirken gözlerini daldan ayırmadı, konuşacakken sustu. Sinir uçlarının karıncalandığını hissetti. Dalın şekli belirmişti ama adeta kalınlaşmış ve şeklini kaybetmiş gibiydi. Artık impalanın sallanan leşini de seçebiliyordu, çoğu bitmişti. Parçalanmış kemik ve et yığını vardı şimdi. Ama daldan sarkan uzun yılan gibi bir şey de vardı. Sallanıp kıvrılana kadar bunun ne olduğunu anlayamadı. Kuyruk, leoparın kuyruğu. Leopar dala dümdüz uzanmıştı, çenesini dala dayamıştı. Midesindeki etin ağırlığıyla yavaşlamıştı hareketleri. Uzandığı yerden kalkmak istemeyecek kadar tembelleşmişti. Sadece uzun kuyruğunu sallıyordu. Yanında Elsa'nın birden kas katı kesildiğini hissetti. Kadını sakinleştirmek için elini uzattı. Işık çok azdı henüz, biraz daha beklemek gerekiyordu. Elsa'nın koluna dokununca onun gerilimini hissetti parmaklarının ucunda. Yayın hafifçe dokundurulduğu bir keman teli gibi titreşiyordu sanki. Işık arttı, leoparın görüntüsü biraz daha belirlendi. Derisi kara lekeleriyle altın rengini aldı. Kuyruğu en ağır ölçeğine ayarlanmış bir metronom gibi sallanıyordu. Başını hafifçe kaldırıp kulaklarını dikti. Kendilerine doğru bakıp gözlerini kırpıştırdı. O kadar güzeldi ki, şahsa soluğunun kesildiğini hissetti. Öldürme zamanı gelmişti. Elsa'nın koluna hafifçe dokundu. Kadın tüfeğinin dürbününe gözünü dayadı. Şahsa ateş sesine hazırlandı. Leopar'a bakıyor, kurşunun kalbini deldiğini, hayvanın cansız bir halde daldan aşağı yuvarlandığını görür gibi oluyordu. Her biri bir ömür gibi gelen saniyeler geçti, ateş sesi duyulmadı. Leopar doğrularak daracık dalın üstünde dört ayağı üstüne kalktı, gerindi, sırtını kamburlaştırdı, pençelerini ağaca geçirdi. Şimdi diye düşündü şahsa, şimdi. Leopar esnedi, pembe dili dişleri arasından uzandı. Haydi, şahsa telepatiyle ateş etmeye zorluyordu kadını. Verdiği emri sözle ya da koluna dokunarak desteklemeye korkuyordu. Kadının pozisyonunu bozabilirdi. Leopar doğruldu ve kuyruğuyu da sırtına vurdu. Sonra uçar gibi havalanıp 7-8 metrelik yükseklikten aşağı atladı. O kadar kontrollü ve zarif bir atlamaydı ki yere bastığında tek ses işitilmemişti. Bir anda kayboldu çalılıklar arasında. Bir dakika kadar oturdular ses çıkarmadan. Elsa sonunda tüfeğinin emniyet mandalını kapatıp silahı yere bıraktı ve erkeğe döndü. Şafağın ilk ışığında uzun kirpikleri arasında inci gibi parıldıyordu bir gözyaşı damlası. ''Çok güzeldi.'' diye mırıldandı. ''Onu öldüremezdim. Hele bugün asla.'' Şahsa onun ne demek istediğini anlamıştı. Onların günüydü bugün. Sevgililer olarak ilk günleri, bugünü kirletmeye cesaret edememişti. ''O leoparı sana armağan ettim.'' dedi. ''Bana gereğinden fazla şeref verdin.'' Şahsa kadını öptü. Kucaklaşmaları henüz cinsellikten yoksun, adeta çocuksuydu. Bedenden çok ruha ait bir şeydi bu. Diğeri için daha sonra vakitleri olacaktı. Dünya kadar vakit olacaktı hem de. Ama bugün değil. Şan sıtma nöbetini atlatmış ve kamp kapısında avcıları bekliyordu. Bir safari şirketinin ünü müşterilerine sağladığı avlarla ölçülürdü. Özellikle de önemli müşterilerine. Toyota kamptan içeri girerken umutla arkasına baktı, sonra düş kırıklığıyla dudaklarını büktü. Önce Matatu ile konuştu. Ufak tefek Endrobo iş sürücüsü esefle başını salladı. ''Şeytan geç geldi ve erken gitti.'' dedi. ''Özür dilerim sinyora.'' diyerek Şan kadının arabadan inmesine yardım etti. ''Eh, avda böyle şeyler olur.'' dedi kadın. Şan onu hiç böyle görmemişti. Genellikle başarısızlık karşısında en az kendisi kadar öfkeli ve sabırsız olurdu. ''Duşunuz hazır, su istediğiniz gibi çok sıcak. Ardından da kahvaltınız sizi bekliyor.'' Şahsa ile Elsa duşlarını almış ve üstlerini değiştirmiş olarak çadıra girdiklerinde hepsi üzüntülerini bildirdiler. ''Talihin yokmuş baba.'' ''Çok üzüldük sinyora.'' dediler. İkisinin de pek memnun görünmelerine ve sanki deri yüzme çadırında rekorlar kıracak bir leopar varmış gibi kahvaltı etmelerine şaşırmışlardı. Kahvelerini içerken Gary kahvaltıdan sonra konuşmamıza devam ederiz dedi. ''Ben de bu sabah yemleri değiştiririm.'' Sean içeri girmişti. Matatu leoparın hiç korkmadığını söyledi. ''Bu gece yine deneyebiliriz.'' ''Bu kere sizinle ben geleceğim sinyora. Bu işe ustanın elinin değmesi gerek.'' Elsa bu teklifi hemen kabul edeceği yerde şahsaya baktı. Sonra utanmış gibi gözlerini kahve fincanına çevirdi. ''Aslında'' dedi şahsa, ''yani doğrusunu istersen biz, yani Elsa ile ben, yani sinyora Pignatelli düşündük ki.'' Şahsa kelime bulmakta güçlük çekip kekelerken üç çocuğu kulaklarına inanamayarak bakıyordu kendisine. Konuşma ustası olan adam bu muydu? Bu konuşan mıydı Bay Soğukkanlı? ''Babanız bana Victoria şelalesini göstermeye söz verdi.'' diye Elsa erkeğin yardımına koştu. Şahsa rahatlamış görünüyordu. ''Beechcraft'a gideriz.'' dedi. ''Signora Pignatelli şelaleyi hiç görmemiş, iyi bir fırsat diye düşündük.'' Çocuklar da babaları kadar çabuk kurtulmuşlardı daldıkları şaşkınlıktan. Güzel bir fikir dedi Isabella. Müthiş bir manzaradır sinyora, bayılacaksınız. Uçakla sadece bir saatlik mesafede dedi Gary. Victoria Şelalesi Oteli'nde yemeğinizi yer, çaya yetişirseniz. Elsa bir kez daha şahsaya bakıp derin bir soluk aldı. Doğrusunu isterseniz otelde bir iki gün kalabiliriz de. Üç genç yüzde değişik anlayış belirtileri göründü. Kendini ilk toplayan Isabella oldu. Doğru, öyle kısa sürede her şeyi göremezsiniz. Yağmur ormanlarını görmek, hatta belki de salla şelalenin altından geçmek isteyeceksinizdir. Bella haklı. 3-4 gün gerek size. Yapacak ve görecek o kadar ilginç şey var ki. Kış mevsiminin orman yangınlarıyla dumandan sislenmiş havasında Victoria Şelalesi'nin köpükleri 60 mil öteden görülüyordu. Göğe 700 metre yükselen şelale karlarla kaplı gümüş bir dağ gibiydi. Şahsa alçalmaya başladı. Altlarında büyük Zambezi Nehri parıldıyordu. Geniş ve sakin nehirde zürafa boyunlu zarif palmiyeli ormanlarıyla küçük küçük adalar uzanmaktaydı. Bir mil genişliğindeki ırmak 100 metre yüksekliğinde bir yardan dökülmekte, köpüklerden havada insanı şaşırtan renkleriyle gök kuşakları oluşmaktaydı. Şelalenin altında bu büyük su kütlesi dimdik kayalar arasından akarak daracık bir boğaza giriyordu. Elsa'nın manzarayı daha iyi görmesi için şahsa uçağı kanadı üstünde döndürerek alçaldı. Her dönüşte biraz daha alçalıyorlar, bu kaya ve su karmaşasında kaybolacak gibi oluyorlardı. Şahsa uçağı köyün dışındaki Spray View özel havaalanına indirdi. Motorları kapatıp Elsa'ya döndü. Gördüğü manzaranın görkemi kadını şaşırtmıştı. Yüzünde neredeyse dini denebilecek bir korku ifadesi vardı. ''Afrika katedralinde tapındın artık'' dedi şahsa. ''Bu kıtanın tüm görkemi, esrarı ve vahşiliği burada birleşmiştir.'' Otelin Livingston dairesini boş bulmaları gerçek bir şanstı. Binanın biçimi ve boyutları artık var olmayan bir döneme aitti. Duvarlar kalın, odalar büyük ama serin ve konforluydu. Oturma odasının pencerelerinden büyük yar ve üstündeki demir yolu köprüsü görünüyordu. Kemerli köprünün çelik işçiliği bir dantel kadar zarifti. Ancak tüm köprü uçan bir kartalın kanadı kadar hafif ama güçlüydü. Odalarından çıkıp şelalenin başına yürüdüler. Oradan el ele yağmur ormanına girdiler. Ayakları altındaki kayalar titriyordu. Hava dökülen tonlarca suyun gümbürtüsüyle çınlamaktaydı. Köpüklerden üst başları ıslanıyor, sular saçlarından yüzlerine süzülüyordu. Neşe ve sevinçten kahkahalarla gülüyordu ikisi de. Uçurumun tam kenarında bir kayaya yan yana oturup bacaklarını altlarında çılgıncasına anaforlar yaparak dönen yeşil suya salladılar. Bak dedi şahsa, küçük bir kuş kanatlarından ıslıklar çıkararak altlarında uçan kuş sürüsü içine daldı. Tayta Şahin'i dedi şahsa, Afrika'nın en nadir kuşlarından biridir. Şahin hızla uçan kuşlardan birini bir gaga darbesiyle öldürmüştü. Sonra avını pençeleri arasına alarak altlarındaki uçurumda kayboldu. O gece istakoz tadında olan krokodil kuyruğu yediler. Yemekten sonra odalarına çıktıklarında ikisi de çekingen ve heyecanlıydılar. Şahsa oturma odasında bir konyak içti. Sonunda yatak odasına geçtiğinde Elsa yatağa uzanmıştı bile. Kapkara ve parıltılı saçlarını dantelli geceliğinin omuzlarına dökmüştü. Şahsa bir korku dalgasına kapılmıştı. Artık genç değildi ve başka kadınlarla geçirdiği bir iki gece kendine olan güvenini sarsmıştı. Elsa gülümseyerek kollarını uzattı erkeğe. Şahsa'nın kaygılanmasına hiç gerek olmadı. Başka hiçbir kadının yapamadığı gibi Elsa erkekliğini uyandırmıştı. Sabah birbirlerinin kolları arasında uyandıklarında yüksek pencerelerden güneş giriyordu. Elsa içini çekti, gülümsedi ve tembel bir tatmin olmuşlukla ''Erkeğim'' diyerek öptü şahsayı. Bu yasa dışı balayları günden güne uzuyordu. Şahsının yıllardır ne zaman bulduğu ne de canının çektiği bir sürü aptalca şeyi yapıyorlardı. Sabahları geç kalkıyorlar, sonra mayolarını giyip yüzme havuzuna iniyorlardı. Dostça bir sessizlik içinde güneş altında saatlerce kitap okuyorlardı. Arada bir birbirlerini yağlıyorlar, bunu birbirlerine dokunmak ve vücutlarını keyifle incelemek için bir mazeret olarak kullanıyorlardı. Elsa'nın güneş yanığı vücudu ince ve dümdüzdü. Uzun saatler boyunca yaptığı aerobik, jimnastik ve güzellik bakımının ödülleriydi teni ve kasları. Vücudundan gurur duyduğu belliydi. Yemyeşil çayırlarda, mısasa ağaçları altında güneşlenen, diğer yarı çıplak vücutları görünce şahsa da onun bu gururunu paylaşıyordu. Çok yakından bakıldığı takdirde hayatın ve çocuk doğurmanın izleri seçilebiliyordu. Şahsa bu küçük pürüzleri bile çekici bulmaktaydı. Bunlar kadının olgunluğunu vurguluyor, deneyimlerini ve hayat anlayışını dile getiriyordu. Tam ve olgun bir kadındı. Konuştuklarında bu daha da çok ortaya çıkıyordu. Saatlerce konuşuyorlardı. Livingston dairesinde birbirlerinin vücutlarını incelemeleri gibi bu saatlerde zihinlerini incelemekteydiler. Kadın büyük bir açık sözlülükle kendisinden söz ediyordu. Kanserin diri diri yediği kocası Bruno'nun ağır ağır ölmesinden ve kendisinin çaresizlikle ızdıraptan kıvrandığı zamanlardan söz ediyordu. Kocasının ölümünden sonraki 7 yıllık yalnızlığını anlatıyordu. Yalnızlığın artık geride kaldığını umduğunu söylemesine gerek yoktu. Uzanıp erkeğin elini tutuyor ve şahsa onun dile getiremediği her şeyi anlıyordu. Çocuklarından söz etti sonra. Bruno adında bir oğlu ve 3 kızı vardı. Kızlardan 2'si evliydi. En küçüğü Milano Üniversitesi'nde okuyordu. Şimdi Roma'da Pignatelli sanayiinde çalışan Bruno ise Harvard'ı bitirmişti. Ama onda babasının ateşliliği yok dedi. Onun yerini alabileceğini sanmıyorum doğrusu. Şahsa da kendi oğullarını anlatıyordu. Çocukların kendilerine verdiği düş kırıklıklarını ve pek seyrek olarak bazılarının verdikleri mutlulukları konuşuyorlardı. At ve avlanma, müzik ve sanat, kitap ve tiyatro ortak zevklerini araştırıyorlardı. Sonunda para ve güç sahibi olmayı konuştular ve bütün bunlara olan düşkünlüklerini açıkça kabul ettiler. Birbirlerinden hiçbir şey saklamıyorlardı. Elsa bir ara erkeğin yüzüne baktı ve tam olarak emin olmak için çok erken ama sanırım ikimiz birbirimiz için çok iyi olacağız dedi. Buna ben de inanıyorum diye cevap verdi şahsa. Sıcak Afrika gecelerinde dans ediyorlar, güneşten hala sımsıcak olan yanaklarını birleştirip dönüyorlardı pistte. Gece yarısından sonra el ele tutuşup geniş merdivenden odalarına ve geniş yataklarına çıkıyorlardı. ''Aman Tanrım, perşembe olmuş'' dedi şahsa gerçek bir şaşkınlıkla. ''4 gündür buradayız, çocuklar bizi merak edecekler.''
''Tahmin ederler sanırım.''
Elsa soymakta olduğu meyveden başını kaldırıp gülümsedi.
''Ve senin o vahşi süründen çocuklar diye söz etmen pek uygun düşmedi galiba.''
''Yarın Van Wyk Chisora'ya gelecek.''
''Biliyorum.'' diyerek içini çekti Elsa. ''Bunu sona erdirmekten nefret ediyorum ama onu karşılamak için orada olmalıyız.''
31. ayrımın sonu. Sayfa 289.